Ayrım 9 Hacı Murat Lev Tolstoy Sayfa 151 19. Bölüm Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçmesinden hemen sonra ailesi Vedano avluna götürülmüştü. Orada muhafızların göz hapsi altında Şamil'in kararını bekliyordu. Kadınlar yani yaşlı Fatimat ile Hacı Murat'ın ikinci karısı, ayrıca henüz küçük yaşta olan çocuklarından beşi İbrahim Raşid'in kapısına nöbetçiler dikilmiş evinde kalıyorlardı. Hacı Murat'ın 18 yaşında bir delikanlı olan oğlu Yusuf ise bir sajenden daha derin bir kuyuda kendisi gibi kaderlerinin tayin edilmesini bekleyen canilerle bir arada bulunuyordu. Kaderleri ise bir türlü tayin edilemiyordu. Çünkü Şamil köyünde değildi, Ruslara karşı savaştaydı. 1852 yılının 6 Ocak günü Şamil Ruslarla yaptığı savaştan sonra evine Vedeno'ya dönüyordu. Ruslara göre Şamil bu savaşta yenilmiş, üstelik savaş meydanından da Vedeno'ya kaçmıştı. Kendisinin ve müritlerinin görüşüne göre ise bir zafer kazanmış, Rusları kovmuştu. Bu savaşta bizzat tüfekle düşmana ateş etmiş, ki bu çok seyrek görülen bir olaydı, sonra da kılıcını çektiği gibi atını doğru Rusların üzerine sürecek olmuş ama yanında bulunan müritler tarafından engellenmişti. Müritlerinden ikisi hemen orada Şamil'in gözü önünde öldürülmüşlerdi. Şamil hiç durmadan La ilahe illallah diye dualar eden, tüfeklerle tabancalarla dört bir yana kurşun sıkan, atların üzerinde çeşitli cambazlıklar yapan müritleriyle çevrili halde oturduğu köye yaklaştığında vakit öğleydi. Büyük bir avul olan Vedeno'nun bütün halkı sokaklara dökülmüş ya da damlara çıkmıştı. Efendilerini şenlik gösterileri arasında müritleri gibi tüfeklerle tabancalarla havaya kurşun sıkarak karşılıyordu. Şamil eve yaklaştıkça sabırsızlanan, dizginlerin serbest bırakılmasını istediğini belli eden beyaz bir Arap atına binmişti. Atın koşumları çok sadeydi. Ne gümüş ne de altın süsleri vardı. Yalnız kırmızı deriden yapılmış, ortası yollu, dizgin, madenden yapılmış birer kadeyi andıran biçimli üzengiler, eğerin altından görünen bir de kırmızı keçe göze çarpıyordu. İmamın sırtında içi kürklü kahverengi çuha bir gocuk vardı. Yakasıyla kol ağızlarına da siyah kürk geçirilmişti. Beline siyah bir kemeri sımsıkı bağlamıştı. Kemerinin yan tarafından bir kılıç sallanıyordu. Başına üstü dümdüz yanında siyah bir paskül sallanan kocaman bir kalpak geçirmiş, üzerine de beyaz bir sarık sarmıştı. Sarığın bir ucu boynuna doğru sarkıyordu. Ayaklarına yeşil çarıklar, bacaklarını baldırlarına kadar saran, kenarları kalın bir şeritle dikilmiş siyah dolaklar geçirmişti. Kısaca üzerinde altından gümüşten yapılmış parlak hiçbir süs yoktu. Yine de sırmalı simli elbiseler giymiş, silahları da çok süslü olan müritlerinin ortasında, o uzun boyuyla dimdik, kuvvetli, her türlü süsten uzak yapısıyla halkın üzerinde daha da büyük bir etki yapıyordu. Bunun böyle olmasını kendisi de istiyor, her zaman da böyle bir etki bırakmayı başarabiliyordu. Kısa kesilmiş kızıl sakalının çevrelediği beyaz yüzü taş gibi hareketsizdi. Küçük gözlerini kısıyordu. Avula girerken binlerce gözün kendisine baktığını seziyordu. Ama onun gözleri hiç kimseye bakmıyordu. Hacı Murat'ın karıları da bulundukları köy evinde oturan öteki insanlarla birlikte imamın köye girişini seyretmek için sundurmaya toplanmışlardı. Yalnız Hacı Murat'ın anası Fatimat dışarı çıkmamıştı. Her zamanki gibi yerde oturuyordu. Ak saçlarını çözmüş, uzun kollarıyla zayıf dizlerini kavramış, durup durup kırptığı ateşli kara gözleriyle ocakta sönmeye yüz tutmuş odunlara bakıyordu. Yaşlı kadın tıpkı oğlu gibi Şamil'den eskiden beri nefret ederdi. Şimdi bu nefret daha da artmıştı. Bu yüzden onu görmek bile istemiyordu. Şamil'in şenlikli gelişini Hacı Murat'ın oğlu da görmemişti. O derin, o karanlık, pis kokulu kuyudan dışarıda şarkıların söylendiğini işitiyor, ancak özgürlükten yoksun delikanlı, hayat dolu insanların duyabilecekleri bir acıyla kendi kendini yiyordu. O pis kokulu kuyunun içinde otururken kendisiyle birlikte oraya atılmış olan zavallı, üstü başı kirli, bitkin, yürekleri öfke dolu, çoğu zamanda birbirlerinden nefret eden insanlara baka baka, hep aynı yüzleri göre göre, içinde dışarıda havadan ışıktan özgürlükten yararlanan, atlarının sırtında efendilerinin çevresinde havaya ateş ederek rüzgar gibi fırıl fırıl dönen, sonra da hep birlikte bir ağızdan la ilahe illallah diye dualar okuyan insanlara karşı bütün varlığını kasıp kavuran bir kıskançlık duyuyordu. Şamil köyden geçtikten sonra büyük bir avluya girdi. Bu avlu dipte daha küçük bir avluya açılıyordu. O ikinci avlunun ortasında da Şamil'in köşkü bulunuyordu. Silahlı iki lezgi Şamil'i birinci büyük avlunun açık olan kapısında karşıladılar. Dış avluda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Burada çok uzak yerlerden dertlerine çare bulmaya, dilekçe vermeye gelmiş ya da Şamil'in davalarını görmek üzere getirttiği insanlar, herhangi bir kararını bildirmek için çağırdığı kimseler vardı. Şamil içeri girdiği anda avluda bulunan herkes ayağa kalkıp imamı ellerini göğüslerine bastırarak saygıyla selamladı. Bazıları yere diz çökmüşlerdi. İmam dış avlunun kapısından iç avlunun kapısına geçinceye dek öyle kaldılar. Şamil avluda bulunanlar arasında hiç hoşlanmadığı kişilerle kendilerine ilgi gösterilmesini bekleyen bir takım usandırıcı ricacıların bulunduğunu fark etmişti. Ama yanlarından yine taş gibi bir yüzle geçti, iç avluya girdi. Kapının hemen solunda bulunan evinin sundurması önünde atından indi. Baskından sonra hala gerginlik içindeydi. Yalnız vücudundan ziyade ruhu gergindi. Çünkü harekatının bir zafer olarak bildirilmesine karşın biliyordu ki aslında bu sefer bir başarı değildi. Birçok Çeçen köyü yakılmış yıkılmıştı. Duyguları çabuk değişen, her şeyin derinine inmeyen Çeçenler tereddüt ediyorlardı. Hatta aralarından kimisi Ruslara daha yakın bir bölgede oturanlar onların tarafına geçmeye bile hazırlanıyorlardı. Bütün bunlar çok üzücü olaylardı. Önlemler almak gerekiyordu. Ama o sırada Şamil hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Şimdi yalnız bir tek isteği vardı. Dinlenmek, eşleri arasında en çok sevdiği kara gözlü, çevik ayaklı, 18 yaşındaki Aminet'in ona aile ocağına döndüğünü duyuracak okşayışlarının zevkini tatmak. Fakat biliyordu ki o anda ikinci avluda haremle selamlığı birbirinden ayıran çitin arkasında olan Aminet'i düşünmenin sırası değildi. Gene biliyordu ki atından inerken Aminet de öteki eşleriyle birlikte çitin aralıklarından kendisine bakıyordu. Evet, onu düşünmeye, yanına gitmeye, kuş tüyü bir yatağın üzerine uzanıp yorgunluğunu gidermeye vakit yoktu. Her şeyden önce öğle namazını kılması gerekiyordu. O sırada buna takati bile yoktu. Ama milletin dini lideri olarak namazını ihmal etmesine imkan yoktu. Namaz kendisi için de her günkü yiyeceği kadar kaçınılmaz bir ihtiyaçtı. Bu yüzden önce abdest alarak namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra da kendisini bekleyenleri huzuruna çağırdı. Önce yanına hem kaynatası hem hocası olan uzun boylu, ak saçlı, kar gibi beyaz sakallı, al yanaklı, cana yakın Cemalettin girdi. El açıp dua ettikten sonra Şamil'e baskında olup bitenleri sordu. Sonra da Şamil'in yokluğunda dağlarda neler olduğunu anlatmaya başladı. Cemalettin'in anlattığı olaylar arasında kan davası yüzünden işlenen cinayetler, hayvanların çalınışı, bazı kişilerin tarikat emirlerine karşı gelerek tütün ya da şarap içmeleri gibi can sıkıcı konular vardı. Cemalettin ayrıca Hacı Murat'ın ailesini Rusların yanına kaçırmak üzere adamlarını salmış olduğunu, bu işin meydana çıktığını, bunun üzerine bütün ailesinin Vedeno'ya getirtildiğini, şimdi de muhafızların göz hapsi altında imamın kararını beklediklerini de bildirdi. Yanda konuklara ayrılan odada ihtiyarlar kurulu toplanmış, bütün bu işleri görüşmeye hazırlanıyordu. Cemalettin Şamil'e onları bir an önce serbest bırakmalarını salık veriyordu. Çünkü bu ihtiyarlar onu 3 günden beri bekliyorlardı. Şamil kendi odasında sivri burunlu, esmer, sevimsiz insanlara hiç sokulmayan en büyük karısı Zahidet'in getirdiği yemeği yedikten sonra konuklara ayrılan odaya gitti. 6 kişilik meclisin üyeleri, kimi ak, kimi kızıl, kimi kurşuni sakallı 6 ihtiyardan oluşuyordu. Kimi sarıklı, kimi sarıksızdı ama hepsi de başlarına büyük kalpaklar giymiş, sırtlarına yeni gömleklerle çerkez elbiseleri geçirmiş, bellerini kemerlerle sıkmış, kılıç takınmışlardı. Şamil içeri girer girmez hemen ayağa kalktılar. Şamil hepsinden hemen hemen bir baş daha uzun boyluydu. Hepsi de Şamil'in yaptığı gibi el açıp gözlerini kapayarak dualar etti. Yüzünü, sakalını sıvazladı, sonra ellerini kavuşturdu. Bu işler bitince yerlerine oturdular. Şamil ortalarına kabarık bir yastığın üzerine bağdaş kurdu. Böylece bütün işleri görüşmeye başladılar. Suç işlemiş olanlar için şeriata göre karar veriliyordu. Hırsızlık etmiş iki kişinin ellerinin kesilmesine, cinayet işlemiş olan birinin boynunun vurulmasına karar verildi. Üç kişinin suçu bağışlandı. Sonra sıra en önemli davaya geldi. Çeçenlerin Rusların tarafına geçmelerine engel olmak için çareler düşünülmeliydi. Bu gibi ihanetleri önlemek için Cemalettin şöyle bir bildiri kaleme almıştı. Her şeye kadir olan Allah sizleri ömrünüzce huzur içinde yaşatsın. İşitiyorum ki Ruslar yüzünüze gülüp kendilerine biat etmeniz için sizleri kandırmaya çalışıyorlarmış. Onlara inanmayın, onlara boyun eğmeyin. Sabredin, bu davranışlarınızın karşılığını bu dünyada almazsanız bile öbür dünyada muhakkak alacaksınız. Silahlarınızı ellerinizden aldıkları zaman olanları hatırlayın. O zamanlar 1840 yılında Allah aklınızı başınıza getirmeseydi, bugün hepiniz birer Rus askeri olacak, karılarınızla namusları lekelenmiş olarak şalvarsız dolaşacaklardı. Gelecek için önce geçmişi düşünerek karar verin. Gavurlarla birlikte yaşamaktansa onlara düşman olarak ölmek yeğdir. Sabredin. Bir elimde kutsal kitabımız, öbür elimde kılıç, yanınıza gelip sizleri Ruslara karşı savaşmaya götüreceğim gün gelecektir. Şimdi ise kesin olarak sizlere şunu emrediyorum. Rusların tarafına geçmeye yeltenmek şöyle dursun, bunu aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Şamil bu bildiriyi beğendi, altını imzaladı. Sonra her bir yana gönderilmesine karar verdi. Bu işlerden sonra Hacı Murat sorunu da görüşüldü. Bu iş Şamil için çok önemliydi. Bir türlü kendine itiraf etmek istemiyordu ama biliyordu ki yürekli, korkusuz, silah kullanmakta usta, gözü pek Hacı Murat onun yanında olsaydı, şimdi Çeçenlerin ülkesinde yaşanan olaylar olmayacaktı. Hacı Murat'la barışmak, tekrar onun hizmetlerinden yararlanmak iyi bir şey olacaktı. Ama buna imkan yoksa onun Ruslara yardım etmesine göz yumulamazdı. Bunun içinde ne yapıp yapıp onu Vedeno'ya getirtmek, bunu başardıktan sonra da öldürmek gerekiyordu. Bunun da iki yolu vardı. Ya Tiflis'e onu hemen orada öldürebilecek bir adam gönderilmeliydi ya da Hacı Murat kandırılıp Vedeno'ya getirtilmeliydi. Bu iş için tek çare ailesinden, daha doğrusu Hacı Murat'ın oğlundan yararlanmaktı. Çünkü Şamil çok iyi biliyordu ki Hacı Murat oğluna karşı çok derin bir sevgi besliyordu. Oğlu bu işte bir yem olarak kullanılmalıydı. Kuruldaki ihtiyarlar bunları tartıştıktan sonra Şamil gözlerini kapayarak sustu. Müşavirleri bunun ne demek olduğunu biliyorlardı. Şamil gözlerini böyle kapadığı zaman kendisine nasıl davranması gerektiğini bildiren bir sesi, peygamberin sesini dinlerdi. 5 dakika kadar süren derin, anlamlı bir sessizlikten sonra Şamil gözlerini açtı. Sonra gözlerini daha çok kısarak, ''Bana oğlunu getirin.'' dedi. ''Cemalettin zaten burada.'' diye karşılık verdi. Gerçekten de Hacı Murat'ın oğlu Yusuf dış avlunun kapısında duruyor, çağrılmayı bekliyordu. Zayıftı, benzi solgundu, pis kokuyordu. Üstü başı yırtıktı ama vücudu da yüzü de o bitkin haline rağmen güzeldi. Kara gözleri tıpkı ninesi Fatimat'ın gözleri gibi ateş saçıyordu. Yusuf babasının Şamil'e karşı beslediği duyguları paylaşmıyordu. Geçmişte bütün olup bitenleri bilmiyordu ya da bildiği halde kendisi o olaylara katılıp yaşamadığı için babasının neden Şamil'e karşı böyle düşmanca davrandığını anlayamıyordu. Yalnız bir tek şeyi, bir naibin oğlu olarak Hunzah'ta yaşadığı, o eğlenceli, keyifli, dertsiz yaşamın devam etmesini istediği için Şamil'e düşmanlık etmek ona bütünüyle yersiz, saçma bir şey gibi görünüyordu. Babasının tersine ona tümüyle zıt olarak Şamil'e karşı özel bir hayranlık duyuyor, dağlarda yaşayan insanların birçoğu gibi ona biat etmek, boyun eğmek istiyordu. Bu yüzden konuk odasına girdiği anda imama karşı içinde bütün vücudunu ürperten bir hayranlık, kutsal bir heyecan duymuştu. İçeri girer girmez kapıda durdu, Şamil'le göz göze geldi. Şamil gözlerini kısmış, keskin bir bakışla delikanlıyı süzüyordu. Yusuf bir süre durdu, sonra Şamil'e yaklaştı, onun uzun parmaklı beyaz elini öptü. ''Hacı Murat'ın oğlu sen misin?''
''Evet İmam Hazretleri.''
''Babanın neler yaptığını biliyor musun?''
''Evet İmam Hazretleri, biliyorum, çok da üzülüyorum.''
''Yazı yazmasını bilir misin?''
''Molla olmaya hazırlanıyordum.''
''Öyleyse babana yaz. De ki bayrama kadar yeniden bana dönerse onu bağışlarım. Her şey eskisi gibi olur. Yok, dönmeyip de Rusların yanında kalırsa o zaman...''
Şamil bunu söylerken tehdit edici bir tavırla kaşlarını çarpmıştı.
''O zaman... Nineni de ananı da köy köy dolaştırıp erkeklere teslim ederim. Senin de boynunu vurdururum.
Yusuf'un yüzünde kıl kıpırdamıyordu. Yalnız Şamil'in sözlerini anladığını belirtmek için başını salladı.
Böylece yaz, mektubu göndereceğim haberciye teslim et.
Şamil sustu, Yusuf'a uzun uzun baktı.
Yaz, de ki seni acıdığım için öldürmeyeceğim. Yalnız gözlerini kör edeceğim. Bütün hainlere yaptığım gibi. Gidebilirsin.
Yusuf Şamil'in huzurundayken sakin görünüyordu. Ama onu konuk odasından çıkardıkları zaman birden kendisini götüren adamın üstüne atıldı, kılıcını kaptı, kınından çektiği gibi kendisine saplamak istedi. Ellerini tuttular, bileklerini bağladılar, sonra gene götürüp kör kuyuya attılar. O akşam namaz bittikten, ortalık karardıktan sonra Şamil beyaz kürklü paltosunu giyerek avluyu bölen çitin öbür yanına eşlerinin oturduğu bölüye geçti. Aminet'in odasına gitti. Aminet odasında değildi. O sırada yaşça kendisinden daha büyük olan kumalarının yanındaydı. Şamil onu göremeyince kapının arkasında durup beklemeye başladı. Aminet ona dargındı. Getirmiş olduğu ipekli kumaşı kendisine değil de Zahidet'e vermesine fena halde gücenmişti. Genç kadın Şamil'in selamlıktan çıktığını, sonra da odasına girdiğini, onu aradığını görmüştü. Onun için özellikle odasına gitmiyordu. Uzun bir süre Zahidet'in odasının kapısında durdu. İçin için gülerek Şamil'in sırtında beyaz kürk paltosuyla odasına ikide bir nasıl girip çıktığını seyretti. Şamil genç kadını boşuna bekledikten sonra selamlığa döndü. Odasına gireceği sırada neredeyse yatsı okunacaktı. Yirminci bölüm. Hacı Murat müstahkem mevkiyle bir hafta kaldı. Maria Dmitrievna vücudu kıllı Hanefi ile devamlı olarak çatıştığı halde Hacı Murat yanına kendi adamlarından yalnız Hanefi ile el darı almıştı. Hatta bir seferinde Hanefi onu bıçaklamaya kalkıştığı için adamı mutfaktan kapı dışarı etmesine rağmen Hacı Murat'a karşı bir saygı, bir yakınlık duyuyordu. Artık eskisi gibi yemeği ona kendisi götürmüyordu. Bu işi Eldar'a vermişti. Yine de Hacı Murat'ı görmek ya da onun hoşuna gidecek bir şey yapmak için her fırsattan yararlanıyordu. Hacı Murat'ın ailesi hakkında yapılan görüşmelerle de çok yakından ilgileniyordu. Kaç karısı, kaç çocuğu olduğunu biliyordu. Çocuklarının yaşını bile öğrenmişti. Herhangi bir haberci gelip gittikten sonra her seferinde görüşmelerin ne derece ilerlediğine dair bilgi edinmek için önüne geleni soru yağmuruna tutuyordu. Butler ise bu bir haftalık süre içinde Hacı Murat'la iyice dost olmuştu. Kimi zaman Hacı Murat onun odasına, kimi zaman da Butler Hacı Murat'ın odasına gidiyordu. Bazen tercüman aracılığıyla konuşuyorlardı. Bazen de kendi kendilerine bir takım çarelere başvurarak işaretlerle. Özellikle birbirlerine sık sık gülümseyerek sohbet ediyorlardı. Belli ki Hacı Murat Butler'ı sevmişti. Bu Eldar'ın Butler'e olan davranışından bile belli oluyordu. Butler Hacı Murat'ın odasına girdiği zaman Eldar onu sevinçle, parlak dişlerini göstere göstere sırıtarak karşılıyor, aceleyle Butler otursun diye altına yastık veriyor, kılıç takınmışsa onu Butler'ı rahatsız etmesin diye üzerinden alıyordu. Butler vücudu kıllarla kaplı Hanefi ile de tanışmış, onunla da dost olmuştu. Hanefi birçok dağ şarkısı biliyor, onları gayet güzel söylüyordu. Hacı Murat da Butler'ı hoşnut etmek için Hanefi'ye onun güzel bulduğu şarkıları söylemesini emrediyordu. Hanefi'nin sesi yüksek bir tenordu. Şarkıları da sözlerini belirli bir şekilde söyleyerek anlamlı bir tavırla okuyordu. Özellikle bir şarkı Murat'ın çok hoşuna gidiyordu. Bu şarkının bir ağıta benzeyen hüzünlü ara namesi Butler'ı şaşırtmıştı. Butler tercümandan şarkının sözlerini Rusça'ya çevirmesini istedi. Şarkı bir kan davasını anlatıyordu. Tıpkı eskiden Hanefi ile Hacı Murat arasında olduğu gibi bir kan davası. Sözleri şöyleydi. Üzerimdeki toprak kuruyacak, o zaman sen bile beni unutacaksın, öz anam. Mezarımı otlar kaplayacak, o zaman senin de kederin onların arasında gömülecek, ihtiyar babam. Bacımın gözlerindeki yaşlar kuruyacak, yüreğindeki acılar uçup gidecek. Ama sen ey ağam beni unutmayacaksın, ölümümün öcünü almadıkça gönlüm rahat etmeyecek. Sen de ikinci kardeşim şu mezarda yanıma uzanıncaya kadar beni aklından silemezsin. Ne sıcaksın ey kurşun, şimdi ölüm saçıyorsun, oysa daha dün benim kölem değil miydin? Ey kara toprak, şimdi üstümü örtüyorsun, oysa senin otlarını ayaklarımla daha dün çiğnemedim mi? Ne kadar soğuksun ey ölüm, oysa daha dün efendin ben değil miydim? Vücudumu kara toprak alsa da ruhumu ancak gökler alacaktır. Hacı Murat bu şarkıyı hep gözlerini kapayarak dinlerdi. Son sözleri uzun, gittikçe yavaşlayan bir notayla bitince de hep Rusça olarak "Güzel şarkı, bilgece bir şarkı" derdi. Hacı Murat'ın gelişi, onunla dostluk kurması, müritleriyle tanışması, Batların dağlarda yaşayanların hareketli yaşamlarındaki o şiir dolu büyülü güzelliği daha derinden duymasına yol açmıştı. Bu güzellik bütün varlığını daha çok sarmıştı. Kendine bir Çerkez elbisesi, bir Çerkez gömleği, sonra da bir çift Çerkez pabucu almıştı. Kendini bir dağlı sanıyor, tıpkı onlar gibi yaşadığını düşünüyordu. Hacı Murat'ın gideceği gün İvan Matveyeviç onun şerefine birkaç subayı evine davet etmiş, bir veda toplantısı yapmıştı. Subaylar kimi Maria Dmitrievna'nın çay ikram ettiği bir masanın, kimi vodka çihir meze bulunan bir başka masanın çevresinde toplandıkları sırada, özel yol kıyafetleri giymiş olan Hacı Murat, yumuşak çevik adımlarla hafifçe topallayarak içeri girdi. Herkes ayağa kalkıp sırayla Hacı Murat'la el sıkıştı. İvan Matveyeviç onu sedirin üzerine oturmaya davet etti. Hacı Murat teşekkür ederek reddetti. Gidip pencerenin önündeki iskemleye oturdu. Kendisi içeriye girer girmez herkesin birden susması belli ki onu hiç rahatsız etmiyordu. İçeride bulunanların yüzlerine dikkatle teker teker baktı. Sonra ilgisiz bakışlı gözlerini masaların üzerindeki semaverle mezelere doğru çevirdi. Hacı Murat'ı ömründe ilk defa gören atılgan genç subay Petrovski ona Tiflis'i beğenip beğenmediğini sordu. Hacı Murat "Ayya" dedi. Tercüman "Evet" diyor dedi. "Tiflis'te en çok hoşuna giden neymiş sorsana." Hacı Murat tercümanın sorusuna bir şeyler mırıldanarak karşılık verdi. Tercüman "En çok tiyatro hoşuna gitmiş" dedi. "Peki Genelkurmay Başkanı'nın evinde verilen balodan hoşlanmamış mı?" Hacı Murat kaşlarını çattı, tercüman onun söylediklerini Rusça'ya çevirdi. "Her milletin kendine göre yasaları, töreleri vardır. Bizde kadınlar öyle giyinmezler" diyor. Hacı Murat bunları söylerken Maria Dmitrievna'ya bakıyordu. "Baloda hoşuna gitmeyen neydi?" Hacı Murat tercümanın sorduğu soruya, "Bizde bir atasözü vardır" diye karşılık verdi. "Köpek eşeği etle, eşek de köpeği otla beslemeye kalkışmış, ikisi de aç kalmış." Dudaklarında bir gülümseme belirmişti sözünü. "Her millet kendi törelerini güzel bulur" diye bitirdi. Bu karşılıktan sonra artık konuşma kesildi. Subaylardan kimi çay içiyor, kimi meze yiyordu. Hacı Murat kendisine sunulan çay fincanını aldı, önüne koydu. Maria Dmitrievna ona ikramda bulunarak, "Kaymak istemiyor mu? Biraz çörek yemez mi?" dedi. Hacı Murat başını önüne eğdi. Butler hafifçe onun dizine dokunarak, "Eh, hakkını helal et" dedi. "Bir daha ne zaman görüşebileceğiz Allah bilir." Hacı Murat Rusça olarak, "Sen de hakkını helal et." "Helal et" dedi. "Kunak bulur. Ben de senin en iyi kunak. Zaman geldi, haydi gidelim." Bunu söylerken başını gideceği yöne doğru sallıyordu. Odanın kapısında Eldar göründü. Omzuna ne olduğu belli olmayan bembeyaz bir örtü asmıştı. Elinde bir kılıç tutuyordu. Hacı Murat onu bir el işaretiyle yanına çağırdı. Eldar iri adımlarla Hacı Murat'a yaklaştı. Beyaz yamçı ile kılıcını uzattı. Hacı Murat kalktı, yamçıyı aldı. Onu koluna asarak tercümana bir şey söyledi. Sonra yamçıyı Maria Dmitrievna'ya uzattı. Tercüman söylediklerini Rusça'ya çevirdi. "Diyor ki bu yamçı senin hoşuna gitmiş, al onu." Maria Dmitrievna kızardı. "Olur mu hiç?" dedi. Hacı Murat Rusça, Olur, olur, adet öyle dedi. Maria Dmitrievna yamçıyı aldı. Öyleyse alıyorum, çok teşekkür ederim dedi. İnşallah oğlunu kurtarırsın. Senin oğlun yakşı çocuk. Genç kadın bunu söyledikten sonra tercümana döndü. Ona söyleyin, ailesini kurtarmasını gönülden istiyorum dedi. Hacı Murat, Maria Dmitrievna'ya baktı, sözlerini beğendiğini belirten bir tavırla başını eğdi. Sonra Eldar'ın elinden kılıcı aldı, onu da Ivan Matveyeviç'e uzattı. Ivan Matveyeviç kılıcı alarak tercümana şunları söyledi. Söyle ona benim Yağız atı alsın, böylesine bir hediyeye karşılık verebileceğim başka hiçbir şey yok. Hacı Murat hediyeye hiçbir karşılık beklemediğini belirtmek için elini bir sağa bir sola salladı. Böylece karşılık olarak ne verilirse alamayacağını belirtmişti. Önce dağları, sonra da kalbini işaret ederek kapıya doğru yürüdü. Herkes onun arkasından dışarı çıktı. Odada kalmış olan subaylar kılıcı kınından çıkarmış demirine dikkatle bakıyorlardı. Sonunda bunun gerçek bir Gurda kılıcı olduğuna karar verdiler. Dipnot, Gurda kılıcı çok değerli eski bir kılıç. Butler Hacı Murat'la birlikte kapının dışına çıkmıştı. İşte bu sırada az kalsın Hacı Murat'ın ölümüyle sonuçlanabilecek bir olay oldu. Ancak Hacı Murat'ın olayları, çabuk kavrayışı, karar vermekte hiç duralamaması, çevikliği bir felaketi önledi. Kumuk avullarından Tala Kaçu'nun halkı Hacı Murat'a karşı büyük bir saygı duyuyorlardı. Kalede kaldığı sürece birçok defa dillere destan olan naibi görmeye gelmişlerdi. Hacı Murat'ın kaleden çıkacağı günden 3 gün önce ona elçiler göndermişlerdi. Hacı Murat'ın cuma günü köylerinin camiinde namaz kıldırmasını diliyorlardı. Tala Kaçu'da oturan Kumuk beyleri ise Hacı Murat'tan nefret ediyorlardı. Hacı Murat'la aralarında bir kan davası vardı. Bu yüzden halkın Hacı Murat'ı köylerine davet ettiğini haber alınca onun camiye girmesine engel olacaklarını bildirmişlerdi. Halk heyecan içindeydi. Hatta beylerden yana olanlarla halk arasında çatışma olmuştu. Rus yöneticiler bunun üzerine hemen işe karışmış, dağlıları yatıştırmış, Hacı Murat'a da camiye gitmemesi için haber salmışlardı. Hacı Murat camiye gitmemişti. Bu yüzden herkes olayın kapanmış olduğunu sanıyordu. Ama Hacı Murat tam yola koyulmak üzere kapının eşiğine çıktığında Ivan Matveyeviç'in evine bir atlı yaklaştı. Bu atlı Butler'ın da Ivan Matveyeviç'in de tanıdığı Kumuk beylerinden Arslan Han'dı. Arslan Han Hacı Murat'ı görür görmez cebinden tabancasını çekerek ona doğru yöneltti. O daha ateş etmeden Hacı Murat topallığına rağmen kedi gibi büyük bir çeviklikle birden kendini eşikten aşağı attı. Arslan Han'a doğru koştu. Arslan Han ateş etti, kurşun yerini bulamadı. Hacı Murat ise koşup bir eliyle atının dizginini yakaladı, öbür eliyle kılıcını kaptı, sonra da ona Tatarca bir şeyler bağırdı. Butler ile Eldar aynı anda iki düşmanın yanına koştular, ellerini tuttular. Tabanca sesini duyan Ivan Matveyeviç de dışarı çıkmıştı. Olan bitenleri öğrenince, ''Ne o Arslan, benim evimde böyle bayağılıklar yapmaktan hiç sıkılmıyor musun?'' dedi. ''Güzel bir şey değil ki bu. Dağda bayırda istediğinle dövüşebilirsin. Ama benim evimde böyle el alemin kanına girmeye hakkın var mı?'' Arslan'ın kısa boylu, ince, kara bıyıklı bir adamdı. Sapsarı olmuştu, tir tir titriyordu. Atından atladı, nefretle Hacı Murat'a baktı. Sonra Ivan Matveyeviç'le birlikte içeriye, misafir odasına gitti. Hacı Murat ise sık sık derin derin soluk alarak atların yanına döndü. Dudaklarında bir gülümseme vardı. Butler ona tercüman aracılığıyla, ''Seni neden öldürmek istiyordu?'' diye sordu. Hacı Murat'ın verdiği karşılığı tercüman Rusya'ya çevirdi. Diyor ki onlarda öyle bir töre varmış. Arslan Han dökülen bir kandan ötürü öç almak zorundaymış. Onu bu yüzden öldürmek istemiş. Butler peki arkasından gidip onu yolda kıstırırsa ne olacak diye sordu. Hacı Murat gülümsedi tercümanın sorusuna. Ne yapalım, öldürürse Tanrı'nın buyruğu bu demektir diye karşılık verdi. Sonra atını yelesinden tutarak gene Rusça hakkını helal et dedi. Onu geçirenlere bir göz gezdirdi. Maria Dmitrievna ile göz göze gelince yüzünde şefkatli bir ifade belirdi. ''Allah'a ısmarladık bacım'' dedi. ''Teşekkürler.'' Maria Dmitrievna Rusça ''Allah yardım etsin sana. İnşallah aileni kurtarırsın. İnşallah'' dedi. Hacı Murat Maria Dmitrievna'nın söylediği sözleri anlamamıştı. Ama onun iyi sözler söylediğini, onunla ilgilendiğini kavramıştı. Başını salladı. ''Butler, kunağını sakın unutma, emi'' dedi. Hacı Murat tercümanına, ''Ona de ki ben sadık bir dostum, onu hiçbir zaman unutmam'' dedi. Sonra bir ayağının hafifçe eğri olmasına rağmen üzengiye basar basmaz çevik bir hareketle vücudunu aşırdı. Hayvana ağırlık vermeden yüksek eğerin üzerine oturdu. Alışkın olduğu bir davranışla tabancasının yerinde olup olmadığını yokladı, kılıcını düzeltti. Sonra yalnız bir dağlının at üzerindeyken takındığı gururlu bir tavırla Ivan Matveyevich'in evinden uzaklaştı. Onun arkasından Hanefi ile Eldar da atlarına bindiler. Önce ev sahipleriyle sonra da orada bulunan subaylarla dostça vedalaştılar. Hayvanları tırısa kaldırarak mürşitlerinin arkasından gittiler. Onlar gittikten sonra her gidenin arkasından olduğu gibi söylentiler başladı.
Aslan Hacı Murat nasıl da hanın üzerine kurt gibi atıldı, yüzü bile bambaşka olmuştu.
Petrokovski, orası öyle ya, göreceksin bizi öyle bir atlatacak ki, sinsi herifin biri, bana öyle geliyor dedi.
Maria Dmitrievna birden canı sıkılarak konuşmaya katıldı.
Keşke Rusların arasında onun gibi birkaç sinsi daha olsaydı dedi. Bizde bir hafta kaldı, ondan iyilikten başka bir şey görmedik. Görgülü, akıllı, hak tanıyan bir adam.
Bütün bunları nereden öğrendiniz?
Söylediğime göre demek ki bir yerden öğrendim.
O sırada içeri giren Ivan Matveyevich,
herife aşık oldu dedi, belli bir defa.
Aşık olsam da ne olacakmış, sizi ilgilendirir mi? Yalnız şunu sormak istiyorum, iyi bir insanı ille kötülemenin bir anlamı var mı? O Tatar ama iyi bir insan.
Butler doğru söylüyorsunuz Maria Dmitrievna dedi, onun haklarını savunduğunuz için sizi kutlarım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 169.